Ayrım 27.
Sayfa 300. Kalina işleri öyle bir ilerletti ki bu tereyağı çömleği kasaba seferlerinde arabaya her şeyden önce yerleştirilmeye başlandı. Şunu da belirtmek gerekir ki çömleği örten tülbentin çok aşağılarda kaldığı, beyaz bir tümseyin görülmediği durumlar da oluyordu. Ve doğrusu gereğinden sık karşılaşılan bu durumda Kalina Ivanoviç çömleği samanların üzerine fırlatıp şöyle sesleniyordu. Ne vicdansız adamlar var şu dünyada. Adam gibi bir şey vermezler insana. Bu ne işe yarayacak ulan asalaklar? Koklasan kimseye yetmez be. Deryuchenko daha fazla dayanamadı, kalktı, gene mutfağa yazıldı. Yemek payını bir kez daha pişmiş olarak alacaktı. Ancak bu adam günlük yaşantıyı kendi işleyiş içinde değerlendirme yetisinden yoksundu. Topluluğumuza giren yağ ölçüsünün giderek artmasını taşıdığı önemi kavrayamıyordu. Siyasal bilinci de pek kıt olduğundan belli bir evrede niceliğin niteliğe dönüşeceğini bilmiyordu. Bu dönüşümün gerçekleşmesi sonucu kabak yine ailesinin başına patladı. Yağ ansızın oluk oluk akmaya başladı. Öyle ki çiğ verilen yiyecek paylarına da 2 haftalık tereyağı payı katmaya başladık. Eşler, nineler, kızlar, kaynanalar ve ikinci durumdaki öteki kişiler Kalina Ivanoviç makamından altın sarısı topaklar taşımaya sabırlarının ödülünü almaya başladılar. Deryuchenko bir kez daha ağzı açık baka kaldı. Çünkü önlemsiz davranmış, kimsenin nasıl olduğunu iyice anlayamadığı yol ve yöntemlerle hak ettiği yağ payını daha önce çekmiş bulunuyordu. Bu durum karşısında Deryuchenko üzüntüsünden neredeyse yatağa düşecekti. Tüm tasdikler gelip onu buluyordu. Nereden geldiğini şaşıran zavallı bu kez bir dilekçe daha yazıp yiyecek payını çiğ almaya başladı. Üzüntüsü büyüktü. Herkes halini acıyordu. Ama ne olursa olsun yiğitliğe leke sürmemeye kararlıydı Deryuchenko. Erkekçe ve gerçek bir kazağa yakışır biçimde davrandı. Ana dili olan Ukraynaca'yı konuşmayı sürdürdü. Yağ konusu buraya kadar Deryuchenko'nun başına gelen öteki üzücü olaylarla birlikte gelişmiş oldu. Deryuchenko ile karısı Taras'ın acılı anılarını bir türlü akıllarından çıkaramıyorlardı. Dertleri başlarından aşkındı. Tam o sırada tarih yüzlerine gülüp az da olsa onları avutmaya karar vermiş olacak. Deryuchenkolar ne zamandır iple çektikleri bir mutluluğu tattılar. O günkü topluluk gündeminde geçen 15 günün çiğ yiyecek paylarını dağıtma işi de vardı ve yiyecek payları arasında bu kez gene tereyağı bulunuyordu. Deryuchenko elinde bir pazar torbası güle oynaya Kalina Ivanoviç'e koştu. Güneş pırıl pırıl parlıyordu. Yaşayan tüm canlılar sevinç içindeydi. Yaşam çok güzeldi. Ancak bu durum uzun sürmedi. Yarım saat kadar sonra Deryuchenko koşarak bana geldi. Büyük bir düş kırıklığı içindeydi ve ruhun derinliklerine dek incinmiş, yaralanmış bulunuyordu. Yazgının başına indirdiği tokmaklara dayanacak hali kalmamış olan adamcağız raydan çıkmıştı artık. Kusursuz bir Rusçayla tıkır tıkır konuşuyordu. Oğlumun yağ payı neden verilmedi? Kimin diye sordum, birden şaşırmıştım. Kimin olacak Taras'ın? Bu yaptığınız haksızlık değer müdür yoldaş. Yiyecek payları ailenin her üyesi için eşit ölçüde dağıtılmalıdır. Bunun gereğini yerine getirmenizi rica ediyorum. Ama Taras diye bir oğlunuz yok sizin. Oğlumun var olup olmadığı sizi hiç ilgilendirmez. Oğlum Taras'ın 2 Haziran günü doğup 10 Haziran günü öldüğünü belgelerle kanıtlayabilirim. 8 günlük yiyecek payını vereceksiniz oğlumun. Olan biteni dinlemeye gelmiş olan Kalina Ivanoviç, Deryuchenko'nun dirseğini sakına sakına tuttu. Yoldaş, Deryuchenko diye sordu. Minnacık bir bebeğin tereyağı yiyebileceğine kim inanır? Oncacık bebek tereyağıyla beslenir mi, düşünsenize. Ben şaşkınlık içine bir ona bir ötekine bakıyordum. Kalina Ivanoviç diye haykırdım. Bugün neyin var senin, şaşırdın mı? Bu bebek öleli 3 hafta oluyor. Ha, demek öldü. Ne istiyorsun öyleyse? Cesede tüssü kâr etmez. Tereyağında bir yararı olmaz artık ona. Gerçekten bir ceset o artık. Darılma ama. Deryuchenko öfke içinde oradan oraya koşuyor, odanın içine dönenirken elleriyle havayı dövüyordu. 8 günlük bir dönem süresince ailemdeki insanların sayısı 3'tü. Ailemde yiyecek payı almaya tam anlamıyla hak kazanmış bir kişi daha vardı. Ona yiyecek yazmak zorundasınız. Ne demek tam anlamıyla hak kazanmış? Kuramsal olarak tamam ama uygulamada bu insan yaşamadı bile. Ha var ha yok. Ne var ki Deryuchenko raydan çıkmıştı. Hareketlerin denetlemesine artık olanak yoktu. Kendini tümden yitirdi. Bundan sonraki davranışları son derece yabanıldı. Adam kendini iyice dağıttı. Öyle ki kişiliğin niteliğini belirleyen işaretler bile bıyığı, saçları, boyun bağı artık kıvır kıvır, lüle lüle ya da düzgün değildi. Böylece kendisini Halk Eğitim Bakanlığı Vilayet Müdürü'nün karşısına attı. Orada da hiç hoş olmayan izlenimler bıraktı. Eğitim müdürü beni çağırdı. Çalışanlarınızdan biri bana geldi, bir şikayette bulundu dedi. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle insanları sepetlemek gerek. Nasıl oluyor da topluluğunuza böyle dayanılmaz bir dilenciyi barındırıyorsun? Anlamadım. Neler saçmaladı burada bir bilsen. Tarasmış da, tereyağıymış da, daha bilmem neymiş de. Ama onu topluluğa atayan sizsiniz. Olamaz, hemen çıkışını hazırla. Taras ve tereyağı gibi giderek birbirine kilitlenen iki konu öylesine güzel sonuçlar doğurdu ki Derchenko ile karısı kendilerinden önce başı çeken Rodimchik'in yoluna gittiler. Sevindim. Topluluğun üyeleri sevindi. Anlatılan bu olaylara sahne olan küçük Ukrayna toprakları ve onları çevreleyen doğa da sevindi sanki. Ancak benimki merak ve kuşkuyla karışık bir sevinçti. Eski sorun, gerçek bir insanoğlunun nereden bulunacağı sorunu her zamankinden daha büyük önem kazanmıştı. Çünkü yeni toplulukta tek bir öğretmen bile yoktu. Ne var ki tarih her zaman olduğu gibi Gorki topluluğundan yanaydı. Bu yüzden hiç beklenmedik bir anda açlığını duyduğumuz o gerçek insanoğluna rastlayıverdim. İnanılacak şey değil. Halk Eğitim Bakanlığı Levazı Müdürlüğü binasının penceresine sırtını vermiş, kaldırımda aylak aylak duruyor, at pisliği ve saman çöpleriyle leş gibi kokan yola insanların da bıraktığı çer çöpe, toza, toprağa bakıyordu biri. Anton'la birlikte depodan iki çuval tahıl alıyorduk. Anton'un ayağı yerdeki bir küçük çukura daldı, boş bulundu, düştü. O gerçek insanoğlu hemen kaza yerine koştu, birlikte söz konusu çuvalları arabamıza yükledik. Yabancıya teşekkür ederken uyanık hali, akıllı, aydın, genç yüz çizgileri ve teşekkürüme yanıt verirken saygıyla gülümsemesi dikkatimi çekti. Askerlere özgü bir güven ve rahatlıkla başına oturttuğu beyaz kazak şapkasını görünce ''Askersiniz değil mi?'' diye sordum. ''Evet'' diye gülümsedi yabancı. ''Süvari ha?'' ''Evet. Öyleyse burada Halk Eğitim Bakanlığı'nda ne işiniz var?'' ''Müdürü bekliyorum. Bu saatlerde geleceğini söylediler de.'' ''İş mi arıyorsunuz?'' Evet, beden eğitimi öğretmenliği verecekler bana, öyle konuşmuştuk. Gelin, bir de benimle konuşun. Pekala. Konuştuk. Arabamıza bindik, bizimle geldi. Piotr Ivanoviç'e topluluğu gezdirdim. Akşam karanlığı çökmeden birlikte çalışmaya karar vermiş bulunuyorduk. Piotr Ivanoviç, topluluğa eşine ender rastlanan yeteneklerden oluşan koca bir servetle birlikte geldi. Tam bize göre bir insandı bu ve bize gereken her şeye, gençlik, hırs, hemen hemen insanüstü ölçülere varan dayanma gücü, ağırbaşlılık, kendini bilirlik ve neşeye sahipti. Bize gerekmeyen hiçbir şey, küçücük bir eğit bilimci bilgiçliği, ön yargı ya da çocukların karşısında hava basma huyu, ucuz bencillikler yoktu onda. Üstüne üstlük daha başka yetenekleri de vardı Piotr Ivanoviç'in. Askerlik eğitimden çok hoşlanıyordu. Piyano çalmasını biliyor, şiir seviyor, az çok bir şeylerle karalıyordu ve Herkül gibi güçlüydü. Onun yönetimiyle yeni topluluğun yüzü hemen ertesi gün değişti. Yarı şakayla, yarı buyrukla, kah takılarak, kah kendisi gibi iş yapıp örnek olma yoluyla çocuklara bir beraberlik oluşturmaya doğru götürüyordu Piotr Ivanoviç. Benim eğit bilimsel ilkelerimi hemen benimsedi, onları olduğu gibi kabul etti ve ta sonuna dek önerdiğim hiçbir yolun iyiye varmayacağını aklından geçirmedi. Dolayısıyla bir yılın gereksiz eğit bilimsel tartışma ve çene yarışı yapma zahmetinden kurtarmış oluyordu beni. İki topluluğumuza yaşantı tam rayına oturtulmuş bir tren gibi hızla yürüyordu. Yanımda çalışanlara karşı artık derin bir güven duyuyor, daha önce tatmadığım birlik duygusunu verdiği rahatlığı yaşıyordum. Tikhon Nestorovich, Şere ve Piotr Ivanoviç topluluğun kurulduğu ilk günden beri buradaymışçasına bu savaşa başından katılmış eski birer savaşçı gibi kolları sıvadılar ve amacımıza tüm içtenlikleriyle hizmet etmeye başladılar. O zamanlar toplulukta en azından 80 kişi olsa gerekti. 1920 ve 1921 yıllarında gelen ilk üyeler aralarında çok yakın bir dostluk kurmuş, sıkı bir çember oluşturmuşlardı. Ve doğrusu topluluktaki her belli başlı olayda başı çekiyor, her işte önderlik ediyor, her yeni gelenin çevresinde kırılıp geçilmesi olanaksız bir sağlam çerçeve oluşturuyorlardı. Bu çerçeveyi kırıp geçmeye istekli olana, bu duruma karşı çıkana da pek rastlamıyordum ben. Topluluk yeni gelenlere karşı hemen yetkisini gösteriyor, davulun sesinin uzaktan hoş geldiğini ancak işlerin hiç de öyle göründüğü gibi kolay olmadığını anında anlatıyordu onlara. Günlük yaşantı hiç de öyle debdebeli değildi. Her şey saat ve dakikalarla ölçülüyordu. çeşitli gelenek ve göreneklerimiz vardı. Gerçi bunları bir bir yenilere öğreten büyükler söz konusu gelenek ve göreneklerimizin kaynağını doğru dürüst biliyor değillerdi. Toplumumuzda yaşayan herkesin bir görev ve sorumluluğu vardı. Bu görevler son derece kesin ve değişmez kurallara bağlı olarak yerine getiriliyordu. Bu kurallarsa anayasamıza belirlenmişti. Öyle ki en küçük bir haksızlık ya da buyurganlık gösterisine asla göz yumulmazdı. Toplumun bir başka görevi daha vardı. Herkes gerekli ve kaçınılmaz olduğuna kimsenin kuşku duymadığı bir başka yükümlülüğü yerine getirmek, yani yeni topluluktaki onarım işlerini bir an önce tamamlamak, hep bir araya gelmek ve ekonomik kuruluşlarımızı genişletmek amacını gerçekleştirmek için çalışıyordu. Bu kaçınılmaz bir görevdi. Bunu gerektiği gibi yerine getireceğimizden hiç kimsenin de kuşkusu yoktu. Dolayısıyla bir yığın şeyden yoksun kalmaya seve seve boyun eğiyor, kişisel eğlence, giysi, yiyecek alanlarında her türlü özveriyi gösteriyor. Elimize geçen her kopeği domuz bakımına, tohum alımına, yeni bir biçme makinesine ayırıyorduk. Kalkınma uğrunda yaptığımız bu özverili üzüntü ya da yoksulluk gösteriyle çekilmez hale koymuyorduk elbet. Durumumuzu bir eğlence kaynağı haline bile getiriyorduk. Öyle ki diyelim bir genel toplantıda küçüklerden biri yeni bir pantolon isteğini dile getirince onu şöyle yanıtlayabiliyordum. Yeni topluluğu bitirelim hele diyordum ve zengin olalım. Herkese tepeden tırnağa yeni giysiler diktireceğiz. Erkeklere gümüş kemerli kadife ceketler giydireceğiz. Kızların ipekli entarleri domuz derisinden yumuşacık papuçları olacak. Her müfrezenin bir otomobili, topluluğun her üyesinde birer özel bisikleti olacak. Topluluğumuza yüzlerce gül fidan ekeceğiz. Anlaştık mı? Bu arada şu elimizdeki 300 rubleyle güzel bir sarı inek alalım. Ne dersiniz? Çocuklar kahkahalarla güler, pantolonlarındaki yamalar, yağ lekeleriyle kaplı boz gömlekleri gözlerine artık o denli eski görünmezdi. Topluluk üyeleri ilk günlerde yanlışlıklar yaptıkları, doğru yoldan ayrıldıkları, ahlak kurallarını çiğnedikleri gerekçeleriyle arada bir eleştirilmiyor değildi. Ama bu dünyada eleştirilmeyen insan var mıdır? Yüklendiğimiz bu zor görevin yerine getirilmesi sırasında bu başlar son derece pürüzsüz, tıkır tıkır işleyen bir makine gibi çalıştılar. Benim en çok hoşuma giden durum bu başların rütbelerini değil de yaptıkları işi öne çıkarmaları, kendilerini tümüyle çalışmaya vermeleri ve toplulukta ayrı bir başlar kümesi oluşturmaya eğilim göstermeyişleriydi. Bu başlar hemen hemen tümüyle eski dostlarımızdan oluşuyordu. Karabanov, Zadarov, Verşnev, Bratchenko, Volokov, Veskovski, Taranets, Burun, Gut, Osatchi, Nastyanochevnaya, daha sonra liseyi Opishko, Georgievski, Jorka Volkov ve Alyoshka Volkov, Stupistin ve Kudlat gibi yeni adlar eklendi. Opishko, Anton Brechenko'nun çoğu huyunu kapmıştı. O da çabuk öfkeleniyor, atları seviyor, insanüstü bir güçle durup dinlenmeden çalışmaktan hoşlanıyordu. Yaratıcı alanlarda pek yetenekli değildi. Atılgan, hareketli bir çocuk da sayılmazdı. Ama yalnız ona özgü garip nitelikleri vardı. Hiçbir şeyden korkmaz, en büyük tehlikelerin üstüne gider, son derece güvenli, korkusuz ve bilgiç tavırlar takınırdı. Topluluk üyelerine göre Georgievski'nin iki kişiliği vardı. Bir yanda dış görünüşüne bakarak onu çingene diyesimiz geliyor. Esmer yüzü, iri siyah gözleri, onun bunun özel eşyası karşısında pek kendini tutamayışı ve biraz da çingeneye benzemesi nedeniyle duyuyorduk böyle bir istek. Öte yanda bu çocuğun eğitim görmüş ana baba evladı olduğu anlaşılıyordu. Çok okumuş, üstü başı temiz, kentli alışkanlıklarına sahip bir çocuktu. Konuşma biçiminde R harfini söyleyişinde bir soylu havası vardı. Çocuklar Georgievski'nin eski İrkutsk valisinin oğlu olduğunu öne sürüyorlardı. Georgievski ise böylesine utanç verici bir kökenden geldiğini yatsıyor, nüfus kağıtlarında da böyle bir lanetli geçmişin izi görülmüyordu. Ancak ben böyle durumlarda genellikle çocukların söylediğine inanırdım. Georgievski yeni topluluğu 6. müfrezenin komutanı olarak gönderildi ve hemen kendini gösterdi. 6. müfrezenin komutanı kadar çocuklarla ilgilenen komutan yoktu. Georgievski müfrezesindekilere kitap okuyor, giymelerine yardım ediyor, yıkanıp baklanmalarını sağlıyor, onlara meram anlatmak, doğru yolu göstermek, herhangi bir konuda inandırmak için büyük sabır gösteriyor, onlara karşı hiçbir zaman kaba davranmıyordu. Komutanlar kurulunda küçüklerin sevgi ve bakıma gereksinme duyduklarını savunurdu hep. Bu görüşleri sözde kalmıyor, o övünçle andığımız başarılar elde ediliyordu. Üstü başı en pis, durumları en kötü olan çocukları onun eline bırakıyorduk. Bir haftaya kalmıyor, hepsi de saçı başı taranmış, iki dirhem bir çekirdek delikanlılar haline geliyor, topluluğun iş yaşamındaki yolda büyük bir özen ve dikkatle ilerlemeye koyuluyorlardı. Toplulukta iki Volkov vardı. Birinin adı Jorka, diğerinin ise Alyoşka'ydı. Kardeş olmalarına karşın küçücük bir huyları bile benzemiyordu bunların. Jorka topluluğa ilk geldiğinde hiç iyi bir izlenim bırakmadı. Son derece tembeldi. Şunu şuradan alıp şuraya koymaya yanaşmıyordu. Mızmız, geçimsiz, huysuz, hiçbir şey beğenmeyen bir çocuk izlenimi bırakmıştı. Bir kez olsun gülümsediği görülmedikten başka ağzını açıp söz söylediği de pek duyulmuyordu. Bu çocuk bizden biri olamayacak, kaçacak diye tasalanıyordum. Bu çocuktaki değişme işi fazlaca büyütmeden, eğitimine falan hiç başvurmadan oluşuverdi. Komutanlar kurulundaki görüşmeler sırasında buz çukuru kazma işinin yalnız ve yalnız Galatenko ile Jorka'ya verilebileceği, herkesin başka görevler yüklenmek durumunda olduğu anlaşıldı. Herkes kahkahalarla güldü. Bu iki kaytarmacıyı bir araya getirip iş vermeye kimsenin aklı yatmıyordu. Biri çıkıp da çok daha ilginç bir deneme yapılması önerdiğinde kurul büsbütün neşelendi. Bu ikisinden bir özel müfreze oluşturulacak, ne iş çıkardıklarını, ne kadar yer kazdıklarını görecektik. Biraz görüp konuştuktan sonra Galatenko'nun daha beter olduğunu dikkate alarak Jorka'nın komutanlığa atanmasına karar verdik. Jorka kurulun karşısına çağrıldı, ben görevi kendisine bildirdim. Bak Volkov, iyi dinle. Buz çukuru kazmak üzere oluşturulan bir özel müfrezeye komutan seçildin. Galatenko yardımcın olacak. Ne var ki onu çalıştıramazsın diye korkuyoruz biraz. Ne dersin? Jorka bir an için düşündü. Çalıştırırım diye mırıldandı. Ertesi gün nöbetçi öğrenci koşarak bana geldi. Gelip bu olayı görmelisiniz mutlaka. Jorka'nın Galatenko'yu nasıl çalıştırdığını, ona nasıl hocalık ettiğini görüp de gülmekten bayılmayan kalmadı. Ama çaktırmadan bakacağız. Yoksa her şey berbat olur. Olay yerine giderek çalılıkların ardına gizlendik. Daha önce ekilip biçilmiş bir boş alanda yapacağımız buz mahzeninin dikdörtgen biçimindeki temeli görülüyordu. Bir ucuna Galatenko geçmişti, öteki bölümde Jorka'nın payına düşüyordu. Kazma sallamada gösterdikleri güce ve işçilerin üretkenliği arasındaki gözle görünür ayrıma bakmak, kimin komutan, kimin işçi olduğunu anlamaya yetiyordu. Jorka birkaç metrekarelik yer kazmıştı. Öte yanda Galatenko dar bir şerit oluşturabilmişti ancak. Hayır, Galatenko uyuyor değildi. Ayağını bir türlü toprağa batmayan bel küreğine dayamış, yavaş yavaş sallanıyor, koca kafasını çevirip çevirip Jorka'ya bakıyordu. Jorka ona bakmıyorsa, Galatenko öyle duruyor, ayağını belden çekmiyor, öteki bakar bakmaz toprağa daldırmaya hazır bekliyordu. Volkov'un bu hilelerden bıkıp usandığı belliydi. Başına dikilip sana çalış diye yalvaracağım mı sanıyorsun? Seninle uğraşacak halim yok. Peki sen niye durmadan çalışıyorsun diye homurdandı bu kez Galatenko. Jorka onu yanıtlamadan yanına gitti. Seninle konuşacak da değilim, anladın mı? Dedi. Ama buradan buraya dek kazmazsan akşam yemeğini çöp tenekesine boşaltacağım. Hah, bıraktılar da attın yemeğimi. Anton ne diyecek diye düşünmüyorsun bakıyorum. Galatenko Jorka'nın gözlerinin içine baktı bir süre. O sözleri boşuna söylemediğini, dediğini mutlaka yapacağını anladı. Çalışıyorum ya, görmüyor musun? Sen kendi işine baksana diye mırıldandı. Bel küreği hart diye daldı toprağa, nöbetçi öğrenci kolumu dürttü. Raporuna yaz bunu diye fısıldadım. O akşam günlük nöbetçi öğrencinin raporu şu sözcüklerle bitiyordu. Büyük Volkov'un komutanlığında çalışan 3B özel müfrezesinin başarılı çalışmalarına dikkat çekmek isterim. Karabanov, Volkov'un kafasını güçlü koluyla sardı o akşam. Her komutan senin gibi olsa keşke, aferin dedi. Jorka gururla gülümsedi. Galatenko da büronun kapısından başını uzatmış, tatlı tatlı gülümsüyor, şöyle diyordu. Bugün çok çalıştık, çok, canımız çıktı. İşte o andan sonra Jorka bambaşka bir yaratık haline geldi. Kusursuz bir topluluk üyesi olma yolunda hızla ilerlemeye başladı ve 2 ay kadar sonra Komutanlar Kurulu, tembelliyle baş edemediğimiz 7. müfrezeyi canlandırmak amacıyla onu yeni topluluğa gönderdi. Alyoşka Volkov'u herkes daha ilk görüşte sevdi. Yakışıklı falan değildi Alyoşka. Yüzü renk renk çil ve lekeyle kaplıydı. Alnı öyle dardı ki saçları dikine değil de öne doğru uzuyormuş gibi dururdu. Alyoşka yaman adamdı. Hiç de akılsız değildi. Akılsızlık bir yana son derece zekiydi o. Bu gerçeği kısa süre içinde herkes kabul etti. Özel müfreze komutanında Alyoşka'nın üstüne yoktu. İşi nasıl gerçekleştireceğini büyük bir ustalıkla tasarlıyor, küçük çocuklara ne iş yaptıracağını çok iyi biliyor ve her seferinde yeni yöntemler, yeni kolaylıklar geliştiriyordu. Ablak, Moğol suratlı, güçlü, kuvvetli bir delikanlı olan Kudlati de çok akıllıydı. Bize gelmeden önce tarlalarda çalışıyordu ama nedense toplulukta herkes ona Kulak adıyla anıyordu. Çünkü yüreğin derinliklerinde sahip olma içgüdüsü, sonsuz bir mülkiyet aşkı vardı. Fayton, at, tarım gereci, gübre, sürülmüş bir tarla, ne türden olursa olsun çiftlik işi, hayvan bakımı onun aklını başından alır, yalnızca bu tutkulara kendisini kaptırırdı. Kudlati çok inatçı bir çocuktu. Yavaş konuşur, en son söyleyeceğini en önce söylemezdi. Doğal olarak tutumluydu. Ayrıca son derece ciddi ve eşsiz bir yöneticiydi. Daha önce başkalarının tarlasına işçilik etmiş biri olarak Kulaklardan nefret ediyor, tüm çalışma topluluklarının olduğu gibi bizim topluluğa da büyük değer veriyor, bu tür çabaları ilki olarak yürekten onaylıyordu. Kudlati epey zamandır Kalina Ivanoviç'in sağ koluydu. 1923 yılının sonuna doğru topluluğumuzun ekonomik yönetiminin büyük bir bölümü onun omuzlarına yüklendi. Stupitsin de iyi bir yöneticiydi ama o bambaşka bir çocuktu. Gerçek bir emekçiydi Stupitsin. Harkovlu zanaatçıların soyundan geliyordu. Babasının, dedesinin ve dedesinin dedesinin nerede çalıştığını, hangi işlikle çekiş sağladığını biliyordu. Ailesinin üyeleri Harkov fabrikalarına çalışıyordu. En büyük ağabeyi 1905 devrimine katıldığı için sürgüne gönderilmişti. Dahası yakışıklı bir çocuktu Stupitsin. Kaşları kalemle çizilmiş gibi duruyordu. Küçük kara gözleri pırıl pırıldı. Ağzının iki yanında hemen hemen hiç silinmeyen koca gamzeler vardı. Yüzü son derece anlamlı ve hareketliydi. Çok garip ve ilginç mimikler yapardı. Stupitsin en önemli tarım kollarımızdan birini temsil ediyordu.